Merhaba, ben Yusuf. Neil Nartrey Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Michael J. Gelbin How to Think Like Leonardo da Vinci adlı kitabı, kişisel gelişim, yaratıcılık ve öğrenme alanlarını Leonardo da Vinci'nin düşünme alışkanlıkları üzerinden birleştiren uygulamalı bir rehberdir. Kitabın amacı, Leonardo'nun doğuştan erişilmez bir istisna olduğu fikrini tekrarlamak değil, onun gözlem, sorgulama, deneme ve disiplin biçimlerinden günlük hayatta yararlanılabilecek ilkeler çıkarmaktır. Gelb, Rönesans sanatçısı, araştırmacısı ve Mucidi Leonardo'nun defterlerinden ve çalışma yaklaşımından hareketle 7 Da Vinci'ci ilke sunar. Bunlar merak, deneyimle sınama, duyuları geliştirme, belirsizliğe açık olma, sanat ile bilimi dengeleme, bedensel denge ve bağlantıları görme başlıklarında toplanır. Her ilke yalnızca zihinsel yeteneğe değil, alışkanlıklara ve dikkat biçimine odaklanır. Bu yönüyle eser, hızlı sonuç vaat eden bir başarı kitabından çok, öğrenme ve yaratma pratiğini genişletmeyi amaçlayan bir çalışma kitabı niteliğindedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, curiosity, sürekli öğrenmeyi sorularla yönetme alışkanlığıdır. Kitabın ilk ilkesi olan curiosity, hayata doymak bilmeyen bir merakla yaklaşmayı ve öğrenmeyi kesintisiz sürdürmeyi anlatır. Gelb'e göre Leonardo'nun ayırt edici yönü yalnızca çok şey bilmesi değildir. Daha temel özellik, olağan görünen şeyler karşısında bile soru üretmesidir. Bir yaprağın biçimi, suyun hareketi, yüz ifadesi ya da insan bedeninin işleyişi araştırmaya değer konular haline gelir. Bu yaklaşım, bilgiyi pasif biçimde toplamak yerine soruların yön verdiği etkin bir öğrenme sürecine dönüştürür. Kitaptaki uygulamalar, okuru kendi temel sorularını yazmaya, merakını ertelediği alanları fark etmeye ve gündelik gözlemlerini kaydetmeye çağırır. Buradaki amaç, her konuda uzmanlaşmak değildir. Amaç, alışılmış varsayımların otomatik kabulünü azaltmaktır. Türkiye'de sınav ve sonuç odaklı öğrenme deneyiminin yaygın olduğu ortamlarda bu vurgu özellikle anlamlıdır. Curiosity, doğru cevabı hızla bulmaktan önce sorunun kapsamını büyütmeyi önerir. Böylece kişi, mesleki bir sorunu da, kişisel bir kararı da daha fazla seçenek ve daha zengin bağlam içinde değerlendirebilir. Gelbin çerçevesinde merak. İlham geldiğinde, başvurulan geçici bir duygu değil, not alma, okuma, gözlem yapma ve soru sorma yoluyla geliştirilen bir disiplindir. İkinci olarak, demonstrazione, fikirleri deneyim ve hatalarla sınamayı gerektirir. Demonstrazione, bilginin otoriteye, geleneğe ya da ilk izlenime dayanarak kabul edilmemesi gerektiği düşüncesidir. Gelb, Leonardo'nun gözlem ve deneyi öne çıkaran tavrını bağımsız düşünmenin bir modeli olarak ele alır. Bir fikrin etkileyici görünmesi onun güvenilir olduğu anlamına gelmez. Kişinin kendi deneyimi, dikkatli gözlemi ve gerektiğinde hatasını düzeltme isteği gerekir. Bu ilke, özellikle belirsiz bilgi akışının yoğun olduğu çağdaş çalışma hayatında pratik bir değer taşır. Bir öneriyi uygulamadan önce küçük ölçekte denemek, sonuçları incelemek ve varsayımları yeniden kurmak, demonstrazione'nin günlük karşılığıdır. Kitap, başarısızlığı kişisel yetersizliğin kanıtı saymak yerine öğrenme sürecinin verisi olarak görmeye yönelir. Ancak bu yaklaşım, rastgele deneme yapmak demek değildir. Deneyimden öğrenebilmek için neyin test edildiğinin, hangi sonucun beklendiğinin ve hangi gözlemin fikri değiştireceğinin anlaşılması gerekir. Gelbin önerdiği tutum, inatçılıkla karıştırılmamalıdır. İsrar, aynı yöntemi sonuç vermediği halde sürdürmek değil, gerçeğe yaklaşmak için yöntemi iyileştirmektir. Bu nedenle ilke, eleştirel düşünme ile alçak gönüllülüğü birlikte kurar. Kişi, kanaatlerini savunabilir, fakat yeni kanıt karşısında onları değiştirmeye de hazır olmalıdır. Üçüncü olarak, sensazione. Dikkat ve duyuları gözlemin araçları haline getirir. Sensazione ilkesi, deneyimin duyular aracılığıyla daha dikkatli ve daha canlı algılanmasını ifade eder. Gelb, Leonardo'nun özellikle görme duyusuna verdiği önemi temel alır, fakat yaklaşımı yalnızca görsel farkındalığa indirgemez. Sesleri, dokuları, kokuları, tatları ve bedensel duyumları ayırt etme kapasitesi de gözlemin niteliğini arttırır. Bu ilkenin temel mantığı şudur, düşüncenin malzemesi büyük ölçüde algıdan gelir. Algı yüzeyselse, kişinin değerlendirmesi ve hayal gücü de sınırlı kalabilir. Kitapta yer alan alıştırmalar çevreyi alışkanlıkla değil, bilinçli dikkatle incelemeyi destekler. Örneğin bir nesnenin ya da ortamın daha önce fark edilmeyen ayrıntılarını kaydetmek, görsel hafızayı ve betimleme gücünü çalıştırır. Bu yaklaşım sanatçılar için olduğu kadar tasarım, eğitim, sağlık ya da yöneticilik alanlarında çalışanlar için de yararlıdır. İnsanların davranışlarındaki küçük değişimleri, bir ürünün kullanımındaki aksaklıkları veya bir mekanın yarattığı etkiyi fark etmek daha isabetli kararlar sağlayabilir. Sensasyone, sürekli uyarılan ve hızla tüketilen bir dikkat ortamına karşı yavaşlamayı önerir. Gelbin amacı duyuları romantikleştirmek değildir. Duyusal inceliği, gerçekliği daha doğru okumaya ve yaratıcı çalışmaya daha zengin girdi sağlamaya yarayan, çalışılabilir bir yetkinlik olarak sunar. Dördüncü olarak, sfumato ile arte scienza, belirsizlik ve karşıt düşünme arasında denge kurar, sfumato. Kelime olarak duman gibi dağılan anlamına gelir ve kitapta belirsizlik, paradoks ve bilinmeyenle rahatça kalabilme becerisi olarak açıklanır. Gelbin bu ilkeye verdiği yer önemlidir. Çünkü karmaşık sorunlar çoğu zaman hemen net bir cevaba kavuşmaz. Kişi, aceleyle kesinlik üretmek yerine çelişen ihtimalleri bir süre birlikte taşıyabilmelidir. Bu tutum kararsızlık değildir. Yeterli kanıt oluşmadan hüküm vermemeyi ve sorunu tek bir çerçeveye sıkıştırmamayı gerektirir. Arte scienza ise bu açıklığı mantık ile hayal gücü, analiz ile sezgi, bilim ile sanat arasında denge kurarak tamamlar. Leonardo örneği, alanlar arası geçişin yüzeysel bir çok yönlülük olmadığını gösterir. Çizim, anatomik inceleme, mekanik düşünme ve doğa gözlemi birbirini besleyen faaliyetlerdir. Gelb, okuru problemleri hem sayısal ve analitik hem de görsel ve çağrışımsal yollarla incelemeye davet eder. Zihin haritaları da bu bağlamda düşüncelerin merkezi bir konu etrafında bağlantıları görünür kılarak düzenlemeye yarayan araçlar olarak sunulur. Türkiye'de eğitim ve iş yaşamında uzmanlaşma gerekli olsa da bu iki ilke uzmanlığın dar bakışa dönüşmesini önlemeyi hedefler. Belirsizliğe tahammül eden, farklı temsil biçimlerini kullanan kişi yeni bir çözüm üretmeden önce sorunun yapısını daha iyi görebilir. Son olarak, Corporalità ve Connessione, zihinsel gelişimi beden ve sistem anlayışıyla tamamlar. Kitabın son iki ilkesi. Zihinsel gelişimi yalnızca soyut düşünceyle sınırlamayan daha bütüncül bir çerçeve kurar. Korpalet, zarafet, denge, zindelik, duruş ve bedensel farkındalık geliştirmeyi kapsar. Gelb, Leonardo'nun insan bedenine duyduğu ilgiden hareketle, zihinsel performansın bedensel alışkanlıklardan bağımsız düşünülemeyeceğini vurgular. Burada amaç, belirli bir spor programı önermek değildir. Hareket, dinlenme, nefes, koordinasyon ve duruş gibi unsurların dikkat, enerji ve ifade üzerindeki etkisini fark etmektir. Ambidexterlik yani iki eli de kullanmaya çalışmak bu ilkenin alışılmış konfor alanının dışına çıkma yönünü simgeler. Konesyone ise tüm olguların karşılıklı bağlantılarını görmeye, başka bir deyişle sistem düşüncesine odaklanır. Bir sorunu tek bir nedenin sonucu saymak çoğu zaman yetersizdir. İş yerindeki verim, iletişim biçimleri, araçlar, teşvikler ve çevresel koşulların birleşiminden doğabilir. Benzer biçimde bir şehirde ulaşım, kültür, ekonomi ve yaşam kalitesi birbirinden ayrı değerlendirilemez. Gelbin yaklaşımı ayrıntıya dikkat etmeyi konesyone aracılığıyla büyük resimle birleştirir. Corpalita kişinin kendi işleyişini gözlemlemesini sağlarken, konesyone bu işleyişin çevre, ilişkiler ve kurumlarla bağını düşünmeye yöneltir. Böylece yedi ilke, yalnızca daha yaratıcı fikir üretme yöntemi değil, deneyimi çok katmanlı okuma pratiği haline gelir. Sonuç olarak, How to Think Like Leonardo da Vinci, öğrenme biçimini yenilemek isteyen öğrenciler, yaratıcı mesleklerde çalışanlar, yöneticiler, eğitimciler ve tek bir uzmanlık alanının sınırlarını aşarak düşünmek isteyen okurlar için uygundur. Kitaptan en çok yarar görecek kişi, hazır teknik listeleri arayan değil, günlük alışkanlıklarını gözlem, soru, not alma ve küçük denemeler yoluyla yeniden düzenlemeye istekli olan kişidir. Gelbin sunduğu fayda, Leonardo'nun olağanüstü üretimini kopyalama vaadi değildir. Asıl fayda, merakı sistemleştirmek, belirsizlik karşısında daha sabırlı olmak, duyusal dikkati artırmak ve sorunların bağlantılı nedenlerini görmeyi öğrenmektir. Bu nitelikler hem kişisel kararlar hem de mesleki çalışmalar için uygulanabilir bir düşünme altyapısı sağlar. Benzer kişisel gelişim kitaplarından ayrıldığı nokta, soyut başarı öğütlerini tek başına sıralamamasıdır. Rönesans düşüncesinin sanat, bilim, beden ve doğa gözlemini birlikte ele alan yönünü yedi düzenli ilke ve alıştırma üzerinden çağdaş yaşama taşır. Bununla birlikte kitap, Leonardo'nun tarihsel çalışmalarının kapsamlı bir biyografisi ya da bilimsel yaratıcılık araştırması değildir. Oker, onu bu sınırlar içinde ilham verici tarihsel bir figürden hareketle oluşturulmuş pratik bir düşünme çerçevesi olarak değerlendirmelidir. Eserin kalıcı gücü, zekayı sabit bir özellik değil, dikkatle beslenen çok yönlü bir pratik olarak ele almasında yatar. Destek olmak isterseniz Michael J. Gelp kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.